Ayrım 13, bildiğin gibi değil, Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 157. Gönlünü genç bir diplomata kaptıran Valide Sultan kimdi? 3. Murad'ın cariyesi, 3. Mehmet'in annesi, Valide Sultanlar döneminin en cerbezeli kadınlarından Safiye Sultan'dı. 1599'da bir gün İngiltere elçisi kraliçenin 600 pound değerindeki muhteşem hediyesini, yani arabayı, takdim etmesi için sekreteri Paul Pinder'ı Safiye Sultan'a gönderdi. Pinder geldiğinde Safiye Sultan bahçesindeydi. Pinder fevkalade yakışıklı bir gençti. Safiye Sultan bahçesindeki o görüşmede Pinder'dan çok hoşlandı. Hatta daha sonra özel görüşmek için Pinder'ı çağırttı da. Ama koca imparatorluğu yönetme becerisine ve kudretine sahip Valide Sultan bu görüşmenin gerçekleşmesini sağlayamadı. Bu hikayeyi İngiltere Kraliçesi'nin padişaha yolladığı orgu getiren org ustası Thomas Dalham anlatıyor ama daha fazla ayrıntı vermiyor. Böyle bir buluşma ve ilişki ahlaki ve politik adaba aykırıydı. Safiye Sultan'ın böyle bir şey yapmasını önleyebilecek tek otorite padişah oğlu 3. Mehmet'ti ve muhtemelen o engellemişti. Osmanlı toplumunda kadın erkek ilişkileri önemli ölçüde kısıtlanmıştı ama bu hadisede mesele sadece kadın erkek ilişkisi değildi. Çünkü hem yaşlı kadınlar geleneksel olarak daha geniş bir hareket serbestisine sahipti, hem de Valide Sultan itibarı dolayısıyla daha da özgürdü. Fakat yine de hanedanın örnek kişisiydi ve adetlere uymalıydı. Ayrıca Osmanlı düzeni Müslümanlar arasında olduğu gibi yabancılarla ilişkilerde de statülerin birbirine karışmasına müsamaha göstermezdi. Herkes yerini, sınıfını bilmeliydi. Saygı ve mesafe her zaman korunmalıydı. Pinder sadece bir sekreterdi. Valide sultanlarla yabancı elçiler arasındaki ilişki esas olarak baş musahibesi, yani özel işlerini gören hizmetkarı, nedimesi, Kira, Yahudi kadınlardan seçilirdi, vasıtasıyla yürütülürdü. Gerçi burada Safiye Sultan'ın gönül arzusu adet ve kurallara biraz da olsa galebe çalmış görünüyor. Çünkü Arnavut kökenli Safiye Sultan kimi kaynaklara göre Pinder'la birçok kez görüştü. Bütün Müslümanlar oruç tutar mıydı? Pek çoğu tutardı tabii. Tutmayan da açıkta yemez ve içmezdi. Mahalle baskısı vardı yani. Oruç tutmayan birini genellikle imam ya da mahallenin koruyuculuğunu yapan kabadayı herkesin önünde kınardı. Daha ileri bir cezalandırma yoktu. Ramazan davranışlara, alışkanlıklara bir sınırlama getirirdi. Ama 17. yüzyılda sultanlar bu sınırlamalara rağmen daha gevşek davranırdı. 4. Murat Ramazan'da da çok içerdi. Sultan İbrahim döneminde Topkapı Sarayı'ndan taşan şamata, bazen Ayasofya Camii'nden gelen ezan sesini bastırırdı. 18. yüzyıl sultanları iftardan sonra huzur derslerine rağbet ederdi. Böylece kanaatkârlıklarını ve manevi hayatta ilişkilerini göstermiş olurlardı. 19. yüzyılda oruç tutmamak daha bariz bir kabahat haline geldi. Tanzimat reformları dini otoriteyi zayıflatmıştı. Eski gücünde olmayan ulema böyle durumlarda daha çok gürültü koparıyordu. Siyasi otorite de belirsizlik içindeydi. Dolayısıyla mahalle baskısının yanı sıra zaptiye baskısı kendini göstermeye başladı. Kırım Savaşı 1854-1856 sırasında müttefik ordular İstanbul'da konaklamıştı ve Ramazan'da da sokaklar daha önce hiç olmadığı kadar yiyip içenle doluydu. Bu taşkınlık geleneklerin değişmesinde, ibadetin gevşemesinde bir tür eşik oldu. İktidar bu dönemde oruç tutma mecburiyetini hatırlatmaya ve alenen oruç yiyenleri cezalandırmaya başladı. Bir keresinde Beşiktaş Mahallesi'nin muhafızı Hasan Paşa, oruç yerken suçüstü yakalananları falakaya yatırdı. Oruç tutmayanlar için bir kaçış yolu Kumkapı, Fener, Balat gibi gayrimüslimlerin mahallelerine kapağı atmaktı. Tanzimatla birlikte kılık kıyafetteki bariz ayrımlar kaldırılmıştı. Kimin hangi milletten olduğu artık kolayca fark edilemiyordu. Bu yolu kullananlardan Rıza Tevfik, zaptiyeye yakalanınca Yahudi taklidi yaparak paçayı kurtarmıştı. Mahalle baskısı var olması da vardı ama halk içinde oruç tutmayanlara karşı eski hoşgörü geleneği de canlıydı. Şunun gibi Bektaşi fıkralarının revaçta olması da bunun kanıtıydı. Yılın 11 ayı aç geziyorum, kimse nasıl yaşadığımı sormuyor. Bir defacık karnımız doyuyor, herkes üstüme saldırıyor. Ama bir yandan da gündelik hayat kültürü değişmekteydi. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Ali'nin İstanbul'da bir Rum ailesinden gelen karısı Melek Hanım, 1870'lerdeki durumu şöyle tasvir ediyor. Birçok Müslüman, hatta paşalar bile gizlice oruç yemekten çekinmez. Ne var ki bu onların gündüz dışarı çıktıklarında üstlerine düşen rolü oynamalarını ve açlıktan eriyip bitmiş, güçsüz bir insan havası takınmalarını engellemez. Göstere göstere oruç tutmamak ve kendine Avrupalı bir hava vermekse modern hayat tarzını benimsediğini göstermenin bir yoluydu. 1870'lerdeki durumu Fransız gazetesi Le Temps'ın İstanbul muhabiri de şöyle tanımlıyor. Yüksek tabakada birkaç yıldan beri oruç tutmama alışkanlığı edinildi ama dikkatle gizli tutuluyor. 19. yüzyıl sonunda başka bir Avrupalı yazar, orucu fakirler dışında tutan yok diyordu. Birinci Dünya Savaşı 1914-18 arifesindeyse İstanbul'daki durum şöyleydi. Türklerin içinde en Avrupalılaşmışları oruç tutuyormuş gibi görünme ihtiyacı bile duymuyor. Onları bu tavırla gören hizmetkarları dehşete düşmekte. Dine verdiği ağırlıkla da anılan 2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'ndaki devlet dairelerinde çalışanlar Ramazan boyunca yiyip içip tütün kullanıyordu. Dördüncü Murat Hekimbaşı'nı nasıl öldürdü? Aşırı dozda afyonla maslahatın bitirdi. Kafa kesme, kazığa oturtma, kollarını ve bacaklarını birer ata bağlayarak çektirme, kollarını bacaklarını kesme, asma, ellerini ayaklarını çekiçle kırarak asma, parça parça etme gibi klasik yöntemleri kullanmadı. Olay Bağdat seferi sırasında Nizip menzilinde konaklandığında yaşandı. Ama olayı anlamanız için önce şunu bilmemiz lazım. Osmanlı'da bir mevki edinmek, yüksek mevkideki birinin himayesine girmek, ona intisap etmek de mümkündü. Bu hamilik mekanizmasına intisap sistemi deniyordu. Böylelikle yüksek idareciler kendi nüfuzlarını geliştirmiş, pekiştirmiş oluyordu. Kendi adamları yönetim hiyerarşisinde ne kadar çok olursa yöneticinin gücü de o kadar artıyordu. Fakat bu durum liyakat usulüyle de el ele giderdi. Yani kabaca diyebiliriz ki hangi yüksek yöneticinin adamı olursa olsun bir mevkiye gelen kimse o göreve layıktı. Kötüye kullanımlar olmasına rağmen aşağı yukarı kanuni devri sonuna kadar intisap ve liyakat sistemi birlikte çalıştı. Sonra liyakat rafa kalktı, yavaş yavaş ve beceriye bakılmaksızın o mevkiler için kıyasıya ve ilkesiz ölçüsüz bir rekabet başladı. 4. Murad'ın başhekimi Emir Çelebi bilgili ve zekiydi, liyakatsız biri değildi. 17. yüzyılın en önemli tıbbi eserini, tabii Osmanlı standartlarında, yoksa Avrupa'da devrim niteliğinde adımlar atılmaktaydı, yazmıştı. Emmuzecüt Tıp. Eğitimini Mısır'da tamamlamış, orada hekimlik yapmıştı. Sonra İstanbul'da un kapanında bir hekim dükkanı açmıştı ve Kaptan Recep Paşa'ya intisap etmişti. Hamisi oydu yani. Böylece sonunda hekim başılığa yükselmişti. Afyon tiryakisiydi. Seferden bir süre önce Silahdar Paşa bir adamını hassa, yani saray tabiplerinin arasına almasını rica etmiş, Emir Çelebi de bir açık olsun verelim demişti. Silahdar Paşa başka ıvır zıvır sebeplerden ötürü de Emir Çelebi'ye kırılmıştı zaten. Bu yüzden yine kitapları olan hekim Zeynel Abidin Çelebi'yi hekimbaşı yapmak istiyordu. Böylece Silahdar Paşa daha seferden önce Emir Çelebi'yi padişaha kötülemeye başlamıştı. Emir Çelebi sultanın sadece hekimbaşısı değil yakını ve musahibiydi. Yani sohbet arkadaşı, özel işlerine bakan kimse. 4. Murat çağırtıp onunla satranç oynardı. Silahlarda be hey padişahım, ol tiryaki afyonunu yemeden gelmez, ağzından tütün raihasını yok etmekle meşguldür derdi. Padişah ise hayır afyon yemez, silahdar paşa yer diye karşılık verir, Emir Çelebi'yi savunmaya devam ederdi. Fakat ihtiras ve intikam kısrağını sultanlar bile dizginleyemez. Silahdar bir adamını işe koştu ve Emir Çelebi'nin hizmetkarına rüşvet verip hekimbaşının afyonu ne zamanlar içtiğini ve hokkasını nerede sakladığını öğrendi. Afyonu ben yaparım ve bir altın hokkası vardır. Çakşır içinde olan entari cebinde durur. Sarayda çok kalırsa abdese kalkar, o esnada yeniden keyfeder. İşte Nizip menzilinde çadırda sohbet ederlerken 4. Murat bu iddialar üzerine ''Efendi sen afyon yer misin?'' diye Emir Çelebi'ye sordu. ''Hayır sultanım'' diye inkar etti. Bir süre sonra Emir Çelebi yine abdest almaya gidince silahlar ''Hekimbaşı yine afyon yemeye gitti'' diye padişahı uyardı. ''Padişah şu biçareye niçin iftira edersin, ne istersin?'' diye sorduğunda da şu cevabı verdi. ''Be hey padişahım, entari ceplerini yokla, afyon çıkmazsa ben yalancı olayım.'' Bunun üzerine Emir Çelebi çadıra dönünce 4. Murat, ''Efendi, koynunda cebinde ne var çıkar göreyim.'' dedi. Hekimbaşı afyon hokkasını çıkardı. ''Padişah, efendi bu nedir?'' diye sordu. ''Tahminen 10 dirhem kadar afyon vardı.'' ''Padişahım, ıslah olunmuş, zararı gitmiş afyon hulasasıdır.'' ''Padişah, eğer zararı gitmiş ise ye göreyim.'' deyip ikişer üçer lokma yedirdi. ''Yeter padişahım, kuluna yazıktır. Bu kadar şey panzehir dahi olsa öldürücüdür.'' Belki de en gaddar padişah olan 4. Murat önce inkar ettiği için gazaba gelmişti. Hepsini yedirdi. Sonra da ''Otur, satranç oyna.'' diye emretti. Bir oyundan sonra Emir Çelebi gitmek isteyince de ''Sen usta hekimsin, onun zararını def edersin.'' deyip reddetti ve 3 oyun oynattı. Sonunda bitap düştüğünü görüp gitmesine izin verdi. Emir Çelebi kendinden geçmiş halde çadırına döndü. Şakirtleri yani çırakları afyonun etkisini geçirmek için hazırladıkları bazı ilaçları vermek isteyince Emir Çelebi ''Bana ilaç gerekmez. Silahtar gibi kuvvetli bir hasmın zamanında hayattan göçmek iyidir.'' deyip öyle durumda daha da öldürücü bir etki yaratacak karlı buzlu bir kase şerbeti içti ve teslimi ruh eyledi. Zeynel abidin Çelebi hekimbaşı oldu. Eleştirilmesi yasaklanan kitap hangisiydi? Tarikat-ı Muhammediye, yani Muhammed'in yolu tarikatı. Birgivi Mehmet Efendi 1520-1573 ölümünden bir yıl önce bitirmişti bu kitabı. Mehmet Efendi bir süre Edirne'de ulema kadrosunda görev yapmış ama çok geçmeden ayrılmıştı. Ömrünü Birgi'deki medresede müderrislik yaparak tamamlamıştı. Kur'an ve sünnet dışındaki bütün İslam geleneğini bidat yani dine aykırı örf ve adetler yenilikler olarak niteliyordu. Dürüst ve sözünü sakınmaz biriydi. İmparatorluğun ihtişamının zirvesinde olduğu ama kimi yapısal sorunların da kendini gösterdiği Kanuni Süleyman devrinde yaşamıştı. Sorunların kaynağını dinin aslından uzaklaşılmasında görüyor ve peygamber zamanının kural ve uygulamalarına dönülmesini öneriyordu. Felsefeyle yakınlığı olmayan biriydi. Bir ara Bayramiye tarikatına girmiş olmakla beraber tasavvuf ve tarikatlara katı şekilde karşıydı. Kitabı da bu meseleleri ele alıyor ve nasihatler veriyordu. Kitabının adı savunduğu şeyi anlatıyordu zaten. Muhammed'in tarikatından başka tarikat olmamalıydı. Tarikat-ı Muhammediye dinin doğrularını anlatan yani ilmihal vasiyetnamesiyle birlikte sadece Osmanlı döneminde değil bugün bile ziyadesiyle rağbet gören bir kitap. Osmanlı'daki en mutaassıp dini hareketin fikir babasıydı Birgivi Mehmet. Aslında orijinal bir fikir geliştirmekten çok 14. yüzyılda İbn Teymiye'nin başlattığı Selefi hareketinin bir takipçisiydi. Kendi takipçileri olan Kadızadeliler hareketi ise ölümünden 60 yıl kadar sonra sahne aldı. İstanbul'da vaiz olan Kadızade Mehmet Efendi de Katip Çelebi'nin dediği gibi manevi hocasının izinde makulat yani akli bilgiler semtini bilmediğinden bu alanlara düşmandı. Artık imparatorluğun inkar edilemez şekilde sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir kriz devrinde Kadızade'nin etkisi büyük oldu. Halk ve özellikle de mutaassıp çevreler şeriatın koruyucusu iddiasıyla ortaya çıkan Kadızade'nin sözlerine bir çözüm umudu olarak sarıldı. Bir Givi'den farklı olarak son derece kurnaz, mevki hırsıyla dolu biriydi Kadızade. 1631'de İstanbul'un en önemli camisi olan Ayasofya'nın vaizliğine getirildi. Kadızade vaazlarında 21 adet bidat sıralıyor, bunlardan uzak durulmasını emrediyordu. Ezan, mevlid, Kur'an makamla okunamazdı. Sema ve devran caiz değildi. Muhammed'e selavat okumak olmazdı. Muhyiddin İbnül Arabi, yani tasavvufun en önemli alimi, kafirdi. Peygamberin ölümünden sonraki örf, adet ve gelenekler terk edilmeliydi. Kabir ve türbe ziyaretleri ve buralarda mum yakmak caiz değildi. Parayla Kur'an ve dua okutmak kabul edilemezdi. Kadızade tarikatları da karşısına almıştı. Kapatılmaları gerektiğini düşünüyordu. Hepsi İslam'dan sapmaydı onun için. 1623'te 12 yaşında tahta çıkan 4. Murat, annesi Kösem Sultan'ın vesayetinden kurtulmuş, demir yumrukla devlet ve toplumu nizam ve hizaya sokmaya girişmişti. Kahvehaneleri, meyhaneleri kapatıyor, içkiyi ve sigarayı yasaklıyor, bu yasaklara uymayanları öldürüyordu. Zamanlama harikaydı. Kadızade tam da Murad'ın ilerlediği bu yolda bir fetva çıkardı. Zaten Yeniçeri sipahi asileriyle boğuşmakta olan Murad için Kadızade, taraftarları ve etkisiyle İstanbul halkının harekete geçmeye amade kesimlerinin desteği demekti. Kadızade 1635'te öldü. Fakat Kadızadeliler hareketi hükmünü ve nüfuzunu sürdürdü. Özellikle Sultan İbrahim devrinde 1640-1648 idari yapıdaki dengelerin bozulduğu, hizipler arası çatışmaların arttığı bir ortamda saray mensupları arasında da taraftar buldular. 4. Mehmet zamanında 1648-1687 ekonomik olarak da güçlendiler. Kadızade'nin konumunu devralan Ayasofya vaizi Üstüvani Mehmet Efendi saray mensuplarını da derslerine çekmeyi becerdi. Hatta has odada bile vaaz vermeye, padişah şeyhi olarak anılmaya başladı. Saraydaki mensuplarını kullanarak emlak ve vakıfların yönetimlerini ele geçirdiler. Bu arada gayri meşru işlere de bulaştılar. Devlet işlerine müdahale ettiler, tayinleri ayarladılar, reform girişimlerine de engel oldular. Sonunda gemi azığı aldılar ve tarikatları, tekkeleri basıp ortadan kaldırmak için Sadrazam'dan izin, Şeyhülislam Bahai Efendi'den fetva istediler ve kopardılar da. Fakat Bahai Efendi işin nereye varacağını anlayıp fetvayı geri aldı. Bu arada tasavvuf çevreleriyle tartışmalar başından beri sürüyordu. İki kişi, Kürt Molla Mehmet Efendi ve Tatar İmam Kefeli Hüseyin Efendi, Bir Givi'nin kitabı Tarikat-ı Muhammediye'ye birer eleştiri yazdı. Kadızadeliler bu iki kişinin idamı için Şeyhülislam'dan fetva istedi, reddedildi. Tatar Molla meydan okuyup Kadızadelileri Fatih Camii'nde münazaraya çağırdı. Gelmediler, tartışmadan kaçtılar, yine fetva istediler. Bahai Efendi Tatar Molla'yı feda etmedi ama 1653'te büyük bir ulema meclisi topladı. Burada Tatar Molla'dan eleştiri kitabını imha etmesi istendi ve bir daha böyle işlere kalkışmaması tembih edildi. Devlete bir çeki düzen veren Köprülü Mehmet Paşa Kadızadelilerin tekkeleri basıp terör estirmeye ve kapatmaya kalkmaları üzerine 4. Mehmet'ten idam fermanı aldı ve müdahale etti. Ama Kadızadelileri öldürmeyip Kıbrıs'a sürdü. 1656. Kadızadelilerin etkisi 2. Mustafa devrinde Vani Efendi ile sürdü. Ama asıl mutaassıp bir dini siyasi çizgi ileriki yüzyıllarda daha çok hissettirecek şekilde varlığını sürdürdü. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 168.